2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İngiliz Kirazoğlu.
2x1'de teknoloji oyun gündemini ekranınıza taşımak üzere tekrar birlikteyiz. Haberlere Türkiye'den başlayacağız. Amazon geldi geliyor diyorduk. Evet. Gelecek diyorduk. Haziran'da başladı, başlanacak deniyordu. Haziran oldu, hala daha bir şey yok ama Gearbest geldi. Çinliler daha önce davrandılar.
Evet, hatta fuara bile gelecekler. Çok evet. Enteresan bir şey. CNR fuarında da yer alacaklarmış.
CNR'daki fuar çok konuşulmuyor sanki ya. Orada bir oyun fuarı gerçekleşecek.
Şöyle, ben de gideceğim oraya. 2 gün orada duracağım CNR fuarında. Hani gelecek olanlar varsa çarşamba, perşembe günleri orada olacağım.
Hangi standlarda?
Ben 7 Haziran'da MSI ile standında olacağım ama 6 Haziran'da nerede olacağım tam şu an bilmiyorum. Sadece gideceğim.
Henüz anlaşmaları yapmak.
Henüz anlaşma sözleşmeyi imzalamadık Mesut Bey falan diye. Fuarda şöyle bir şey yapmışlar. Geçen sene CNR'ı yaptılar ama biraz geçen sene panik halinde oldu diye hatırlıyorum ben. Yani hadi yapıyoruz, yapıldı falan filan da geçen sene o yüzden böyle ne kadar etkili geçti bilmiyorum.
Bu sene de konuşan yok.
Bu sene de biraz daha böyle fazla insan getiriyorlar ama gene de o kadar etkili konuşuluyor mu konuşulmuyor mu bilmiyorum. Özellikle firma açısından, gelecek işte insanları merak ettiği insanlar açısından, işte konuklar bilmemler açısından falan.
Ya ben birkaç firmayla ama konuştum, bana şöyle dediler. Ya Mesut'cum dediler, bir oyun fuarı varmış, öyle bir şeyler konuşuyor. Senin haberin var mı? Şimdi ben de açıkçası yoktu yani, o bakmamıştım. Bana bile doğru dürüst bir haberi gelmedi. Ya dedim, oyun fuarı mı varmış? Ya sanki bir şeyler duydum ama filan dedim. Ya, biz de bir şeyler duyduk ama kimsenin haberi yok dedi. Aynen öyle bir fuar yani.
Ben de şundan söyleyeyim. Gearbest bayağı orada büyük giriyor galiba. O yüzden sen Gearbest gelecek deyince şimdi fuara büyük girdikleri aklıma geldi. O yüzden fuar hatırlattım.
Bu arada yani. Fuarda Xiaomi ile beraber stand açıyorlar. Ve Türkiye'de Xiaomi'nin ana tedarikçisi olacakmış Gearbest.
Ha.
Yani sen Xiaomi ürünü aldığında aslında Gearbest'in İstanbul'daki depolarından gelecekmiş.
Garanti için peki bu şeyi değiştirecek mi?
Yani garanti için değiştirmeyecek. Türkiye'de bir firmaysan tabii ki Türkiye'de garanti vermek zorundasın. Yine Xiaomi Türkiye garantili olacak ama Xiaomi Türkiye'ye gelirken iki tane ithalatçıyla anlaşıyor zaten aynı zamanda da. Büyük ihtimalle bunlardan bir tanesi zaten garantiyi verecektir. Yani o garantide tamir şeyini o üstlenecektir. Birkaç kişiye dağıtılıyor. Xiaomi anladığım kadarıyla o kadar büyük bir potansiyel görüyor ki. İşte iki tane yerli ithalatçı, bir tane Gearbest. Yani zaten yetişemeyeceğiz stoklara.
Evet.
Hani bu şekilde devam edelim diye. Bu arada Mi 8'i tanıttılar. Erde çok güzel bir video ile Mi 8 serisindeki telefonları anlattı arkadaşlar. Girip bakın, telefonlar şahane olmuşlar. Tabii ki bu telefon programı olmadığı için mobilite biz çok fazla girmiyoruz o konuya.
Telefon ne falan anlamıyorum ben böyle.
Abi şöyle bir şey olacakmış. Stoklarının %50'sini İstanbul'da tutacaklarmış. İstanbul'dan dağıtım gerçekleşecekmiş. Ana depo İstanbul olarak konumlandırılmış. Siz Gearbest'ten bir şey aldığınızda İstanbul'daki depodan gelecek
normal
bu sefer.
Ama zaten ülkenin de %50'si İstanbul'da yaşadığı için yani evet. Çok normal. Yani ben 14 milyon diyorlar ama 35 milyon olduğumuzu düşünmeye başladım.
Mesela yurt dışından alışverişlerde şey diyorlardı ya, işte yok bunlar vergi ödemiyor falan filan diye. Artık resmen Türkiye'de vergisini ödediğiniz ürünleri evinize kadar yine yerli kargo firmalarıyla temin edebileceksiniz. Oldukça fazla güveniyoruz Türkiye pazarına demişler. Ve güvenerek girdik. Mesela şu dönemde açıkçası ihtiyacımız olan kelimeler bunlar. İhtiyaçlar, yatırımlar. Sonuçta her bir firma geldiğinde istihdam da artıyor.
Ama bizde telefon çılgınlık ya. Yani telefon bizde farklı bir tutku. Ya paramız olmasa bile o telefon alınacak gibi bir tutkumuz var galiba.
Abi dünyada öyle bir şey olmaya başladı bu. Yani dünyada da bir trend var. Yeni telefonlar yoksa kime satacaklar? Yani adam 90 milyon telefon sattım diyor çeyrekte. Sadece bir firmadan bahsediyoruz bu arada.
Evet, millet dünyada da alıyor, yani bizde de alıyor. Yani bizim ekonomimiz biraz kötü ya, o açıdan diyorum.
Türkiye
yani
nüfusunda 7-70 herkesi saysan 80 milyonsun. Yani kime, nereye satıyorsunuz bu telefonları değil mi? İnanılmaz miktarda büyük bir pazar var ve insanlar şeyi seviyorlar.
Devamlı
yeni teknolojiyi
işte
kullanmayı.
Ya yurt dışında anlayabiliyorum. Hani yurt dışı derken euro ve dolar bölgelerinden bahsediyorum. Yoksa hani Asya tarafı, Masya tarafı bilmiyorum, orada daha farklıdır belki sistemleri.
Orada da pazar çok büyük.
Çok büyüktür, evet. Doğru. Ama hani burada ülkemizde biraz da şu an dolar euronun bu kulvarda olduğu bu dönemde hala daha mesela bu kadar rahat bir şekilde giriyor olması. Yani sevindirici mi üzücü mü bilmedim.
Yok, şimdi bilmiyorum şöyle bir olay var. Xiaomi için çok büyük bir fırsat. Dolar ve euro bu kurlardayken
doğru,
Türkiye'ye girmek.
Doğru, fiyat performans telefonlarından
biri. Evet, fiyat performans telefonları artık, fiyat performans da demeyeyim artık. Amiral gemisi üretiyor adam ve hala
ucuz fiyat.
Ucuza satıyor. Fiyat performansı açtılar. O başka bir seviyeye gitti. Mutlaka alınması telefonlar üretiyor yani. Git al, başka telefon alma Android tarafında gibi bir şey oldu.
Etrafındaki herkes almaya başladı zaten. Herkes çok memnun gördüm.
Memnun çünkü verdiği fiyattan fazlasını satın alıyor. Artık öyle bir durum yok. Yani bugün gidip bir Note 8 satın aldığında seni memnun etmeyen bazı şeyler olabiliyor ve suratın asılıyor. Niye? Diyorsun ki ben buna 5500 lira verdim. Yani bunun uçması lazım falan. Yok, telefon uçmuyor. Diğer telefonlarda olan sıkıntıları aynı. Sonda da var. Yine Android arayüzü kullanıyor vesaire. Ya da bir iPhone aldığında 7000 lira verip, 7000 lira yakın bir fiyatı var. Çünkü iPhone'un böyle üstlerinden bir tanesini almak istersen. Ondaki en ufak bir takılma.
Lan nasıl olabilir? 7000 lira mı diye
eleştiriyorsun. Ama Xiaomi alıyorsun mesela 2500 liraya. Abi kamerası iyi çekmese de olur. O adamlar yani biraz o moddalar. Evet, kamerası mükemmel değil. Olabilir. Bunda da takılma olabilir. Yani öyle şeyleri söylüyoruz. Çünkü adamın sana verdiği genel çerçevede o kadar fazla şey var ki o fiyata göre. Yeriyle kıyaslandığında. Daha kabul edilebilir.
Gene konuştuk o yüzden. Gene konuştuk. Telefon konuşmayacağız gibi konuşuldu.
6-10 Haziran'da Games Week İstanbul'da dev bir standları olacakmış. Eğer gidecekseniz arkadaşlar ziyaret edin. Önce Enis'e uğrayın. Bir selamlaşın.
Selamlaşalım.
Ondan sonra oraya geçin falan tarzında. Enis de Girbe standında olacak falan tarzında. Ama gerçekten de standın ben çok hareketli olacağını düşünüyorum. Sonuçta bir sürü de ürün sergileyecekler. Games Week'te ne olacak abi? Yani hangi oyun firması olacak orada onu da merak ediyorum.
Ben oyun firması hiç görmedim.
Games Week. Hiç görmedim. Cosplay yarışmasına dönmesin o.
Ya firmalar oyun turnuvası yapacaklar ama resmi olarak oyun firması gelecek mi onu görmedim yani.
Neyse
ya,
bakalım hayırlısı şimdi. Olsun. Ülkemiz için de fuarlar önemli. Umarım daha da gelişerek devam gelirsin. Ederler.
Orta Doğu tarafından da ziyaretçi alabilecek bir kıvama gelebiliriz.
Evet
yani.
Gerçekten olacak, olabilir.
Onlar için de bir fuar arayışı var ve yani bizim orada tam bir köprü görevi görebileceğimiz bir coğrafik durumumuz var. Onu çevirebiliriz avantaj hakikaten.
Mutlaka evet, güzel olur gerçekten de. Bu arada Uber'le ilgili bir haber verelim. Biliyorsunuz Uber sarı taksi olayı artık ülkenin gündeminde. Her hafta bir haber görüyoruz. Yok evet. İşte alkollü Uber sürücüsü, yok alkollü taksi sürücüsü şunu yaptı falan. Hep böyle bir kapışma var. Haber manşetlerine yansıyor.
İki video gördüm ben yakın zamanda. Ben niye seninle konuşurken sesim titriyor benim ya? Benim
heyecanlısın.
Heyecanlıyorum galiba evet. Mesut'la konuşurken.
Atamadı tane... hala. 50 program falan yaptık.
Mesut abi bir şey söyleyeceğim. İzin verirsen abi.
Tabii ki.
İki tane video gördüm. Bir tanesinde işte bir bölgede Uber sürücüsünü sıkıştırıp taksiciler böyle buraya gelme bir daha senin dıt dıt dıt yaparız deyip böyle bir bayağı insanın içini kötü yapan bir video vardı. Bir de bir tane Uber sürücüsü taksi şoförünü dövmüş. Onu gördüm. Hatta röportaj yapmışlar. Adam anlatıyor. En son bir oldu.
Vurdum unutmuşum.
Valla öyle anlatıyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Baktım anama sövüyor. Dayanamadım falan dedi. Kamerada görüntüleri de var. Gösteriyorlardı. Yani bayağı şeye döndü.
Bir tane ben şey izledim. Taksi
çete
şoförü,
savaşına döndü ya.
Taksi şoförü böyle iki genci dövüyor. Bir tane kadın alıp böyle taksiden dışarı atıyor. Sonra onlar da taksici yumruklarken taksici basıp kaçıyor falan böyle. Değişik bir video da izledim ben.
Sen hangi videoları yedin? Başka alanlara mı? Film mi seyrettin? Sen film mi seyrettin? Video seyrettin?
Yok belki. Gerçekten İstanbul Texas tarzı bir şey var. Sarı öfke diyorlar ya. Hep böyle bir öfkeli bahsediyoruz. Ya onu dövüyorlar ya onu bir, o birini dövüyor filan tarzında.
Yani tüm taksici aynı kefeye koymuyoruz ama çok büyük bir taksici profili Türkiye'de maalesef şey değil yani.
Abi,
sevilmiyor.
Taksilerin ortak özellikleri. Leş gibi kokmaları. Pis olmaları, koltuğa otururken böyle bir iğreniyorsun. Hele üstünde böyle yeni giydiğin bir şey varsa takım elbiseler falan onun üstüne bir şey yapışır mı diye biniyorsun. O bir gerçek. Sonrasında da taksici acaba bana sıkıntı yaratacak mı gideceğim yönle ilgili onun şüphesini düşünüyorsun. Uzun yolda da bu şüphe var. Kısa mesafede de bu şüphe var. Hele yanında bozuk para yoksa daha büyük
daha
problem.
Da
yani çok basit bir şey. Bakın ben kaç kez yaşadım bunu. Fiş vermiyorlar. Uber'e vergi vermiyor diyor ya. Fiş istiyorsun adamdan, abi koçanı yanıma almamışım diyor. O zaman git bul dedim bir tanesini. Böyle bir surat astı. Baktı şimdi adam şeyi kolluyor. Acaba buna sert çıksam korkar kaçar mı? Bakıyor. Eğer olmazsa gidip arayıp buluyor abi, tamam mı? Bir tanesi geldi beni bıraktı. Evin önüne kadar geldik. Durduk böyle. Çıkarttım parayı verdim. 20 lira falan tuttu. 50 lira verdim adama. Bozuk yok mu dedi. Dedim bunun daha bozduğunu nasıl bir şey bekliyorsun yani. Sana 21 lira tuttu diye 1 liraya kadar verecek miyim? Abi o zaman bozdur gel dedi bana. Dedim ki ya bozdurur gelirsin dedim ya da ben gidiyorum dedim. Abi aldı adam parayı. Gitti market market dolaştı, bozdurdu getirdi. Benim gidip market market dolaşıp o efendi orada beklerken parasını adama getirmemi bekliyor ya adam. Neyse haberimiz şu. Neyse. Uber hani yasaldır yasal değildir diye tartışılıyordu ya. Bir yasa çıktı yeni bir düzenlemeyle beraber, tamamen yasa dışı oldu. Eğer sen bir turizm firmasıysan ve turizm yapacağım diye şirket kurup belgeni Uber'e verdiysen, Uber taşımacılığı yapıyorsan, ilk önce yakalandığında bir 50 ceza puanı uyarı alıyorsun. Bir daha yakalanırsan tüm belgeni iptal ediyorlar ve uzun sürede o belgeyi alamıyorsun bir daha.
Ben de şöyle duydum. Bu şeyden sonra, yasadan sonra da şey çok, yani Uber'in durumu çok etkilenmemiş. Şoförler en azından öyle söylüyor. Hani bizim işlerimizde bir değişiklik, bir terslik olmadı diyor. Ya yani öyle aşırı sıkı bir denetim yokmuş. Sadece polis bazen çeviriyor, bazen çevirmiyor diyor. Yani denk geliyorsun, gelmiyorsun ama o taşıma belgesi almaları gerekiyormuş bir tane daha ekstradan galiba. O da belge çıkartmamı görmüş. Bir durum varmış. Ondan kurtulmaya çalışıyorlarmış diye. Ben de üçüncü ağızlardan duydum yani, bizzat duymasam bile. Böyle muhabbet dönüyordu bir ara etrafımda.
Taksi plakalarına 100 bin, 200 bin lira arasında bir artış yaşanmış bu haberden sonra. Değerlenmişler, evet. Yatırım yaptıysan olaya bakar mısın?
Abi orada bir reform gerekiyor ya. Belli ki bu iş böyle olmuyor
ya
yani.
Şimdi şöyle bir şey var. Serbest piyasaya bırak. Ben karar vereyim neye bineceğimi. Niye taksiyi bu kadar limitleyip o leş şeyin içine beni bindirmeye çalışıyorsun? Zor lan yani, böyle sen mi binmek istemiyorsun? Bineceksin lan filan diye böyle içine tıkmaya çalışıyor. Devlet gücüyle onu anlamış değilim
ben
yani.
Ben de anlamıyorum. Şöyle bir saçmalık var abi orada. Yani şimdi hiçbir zaman bu tarz yeniliklerle yasaklayarak mücadele edemezsin. Yani orada senden daha iyi hizmet sunan bir olgu var ve insanlar artık onun tadını aldı. Yani insanlar onu biliyor artık. Orada bir hizmet
ve
var.
Ve daha pahalı ha. Bu arada taksiden daha pahalı ama insanlar onu tercih ediyor. Bir düşünmesi lazım taksicinin.
Evet, neden tercih ettiği çok net ve açık bir şekilde yani. Yani kullanan herkes anlayabiliyor neden taksiden şey diye. Ben takside çok kullandığım dönemler oluyor çünkü aracım olmadığı yani
mecbur,
için
evet.
Taksiyle gidip geliyorum falan. Ben burada taksiye, yani ben bulunduğum lokasyonun ötürü belki de hiçbir zaman kötü bir taksiciye denk gelmedim. Uzun zamandır en azından yani. Ama bak şu bile bende var senin dediğin gibi. Ya şimdi şuradan binersem taksici laf eder, binmeyeyim biraz yürüyeyim şuradan. Evet. Ben niye bunu demek zorundayım ya? Ve bunu binip taksiciye, her seferinde ben taksicilere şunu soruyorum. Şuraya gideceğim okey mi? Bak binmeden önce sorarım. Bazısı bana kızıyor. Abi niye soruyorsun? Biz zaten istediğin yere gitmek zorundayız diye. Ne zamandan beri soruyorlar biliyor musun? Uber geldiğinden beri soruyorlar. Yemin ediyorum bundan önce kimse sormuyordu bana. Uber geldiğinden beri abi mesafesi ne gerek var söylemene ya, sen bin biz istediğiniz yere gideriz diyor. Abicim daha önce öyle gitmiyordunuz ama
evet.
Söylüyordum. Ben, oldu başıma geldi, daha yeni geldi. Bindim karşıya geçmek istedim Beşiktaş'tan Kadıköy'e. Abi ben bu saatte gidemem şimdi dedi. Hiçbir şey demeden indim yani. Dedim bir daha dedim şey olmayacak.
Bir şey de senle değişecek ki.
Zaten evet bir şey de senle değişecek. Ya hiçbir şey demedim. Tamam kolay gelsin dedim indim ya. Sonra kendime kızdım. Keşke söyleseydim gene diye. Ben şuraya gideceğim diye. Çünkü iniyorsun. Gitmek istemiyor, mecburiyetten gidiyor. Şeyden korkuyor çünkü taksici de. Sen onu şikayet edersin diye korkuyor. Mecburiyetten gidince bir surat oluyor. Bir kere çünkü ben kızdım bir tane taksici abiye. Dedim ki abi bak surat yapacaksan ineyim. Ya gerek yok dedim, böyle öfleye püfleye şey yapma dedim. Ya benim dedim şeyim yok. Yok abi sana yapmıyorum falan dedi ama ya anlıyorsun sana evet. Yapıyor yani orada. Ya taksicinin derdini de anlıyorum ama taksicinin sıkıntı çıkarttığı yer biz oluyoruz. Yani sıkıntı şu. O derdini çözmek için sinirini bizden çıkaramazsın. Çünkü abi, orası çözüm değil. Senin daha farklı yere gitmen lazım çözmen için mevzuyu.
Bir yorumda çok güzel yazmış yani bizim takipçilerimizden biri. Demiş ki sarı takside müşteri şoför, Uber'de müşteri benim.
Evet.
Çünkü sarı takside o şoför dediğiniz adam ne plakanın sahibi ne arabanın sahibi çoğu zaman. Plakayı kiralayandan kiralamış oluyor. Yani öyle salak bir olgu var. Yani kiralayandan kiralamış. Arada kaç kişi para kazanıyor?
Ama bu işte acayip bir rant var. O evet. Yüzden de Uber'e böyle çok büyük bir mücadele gelecek. Ya bugün Uber olmaz, Beber olur. Fark etmez yani. Bir şey gelecek. Sonuçta bir hizmet var. Ya şey Almanya'dayken ben görmüştüm. Mesela Uber'de vardı, MyTaxi'de vardı, normal taksi de vardı. Yani 3-4 uygulamaları vardı. Bizde de bir taksi uygulaması var ya mesela. Yani belli ki taksilerin ya farklı bir reforma gitmesi lazım ya bazı psikolojik sınavlara tabi tutulması ya da bazı sert kanunların koyulması lazım.
Abi, şu an bence plaka sahibi kullanmıyorsa o plakanın sahibi olamamalı. Bu kadar net söylüyorum ben. Yani ben şeye karşıyım ya. Abi plaka sahibi adamda 10 tane plaka var. Altında 20 tane şoför çalışıyor. Şoförleri tanımıyor bile. Seçmiyor. Umurunda değil.
Ama bir denetim
oldukları.
Olması lazım işte.
Evet, bir denetim,
yani denetim
olması
oraya,
lazım.
Oraya getir ama oraya da
yani
getir yani.
Şoförün yaptığından plaka sahibini sorumlu tutup düzgün ceza kesersen, taksici bir yanlışlık yaptığında plaka sahibini sorumlu tutup ona maddi ceza, hapis cezası gibi şeyler çıkartırsan bu olur. Yoksa adam plakayı vermiş abi, parayı versin de tinerci mi kullanıyor, uyuşturucu bağımlısı mı kullanıyor? Umurunda değil ki adamın. Ona para geldiği sürece problem değil, müşteri memnunmuş değilmiş.
Ya burada en büyük...
Bir de hani taksiyi puanlıyorlar ya, plakayı puanlama koysalar, o plakayı puanlayacaksın abi. Ben o zaman görürüm. Yani bazı şeyin çok basit değiştirmek bak. Plaka sahibini sorumlu tut. Bir takside filan da plakayı puanla. Taksi şoförünü değil. Ben onu o zaman anlarım bak.
Değil mi? Plakası riske girince.
Anında değişir bak. Her şey değişir. Ne söylüyorum sana?
Buradan son sadece şunu söyleyeceğim. Buradan da en büyük sıkıntı görecek olan düzgün taksiciler olacak. Ya onların bir şey yapması lazım. Kimse şu an onları ayırmıyor kenara.
Abi binde birlik an... bir kesime buradan evet, yani kusura abi, bakmasınlar. Evet, zarar
öyle,
görecekler.
Zarar görecekler. Adam şu an mesela bakıp yani düşsene taksicisin mesela sen bugün. Ve herkesin yaptığından dolayı sen de o meslek altında olduğun için şu an zarar görüyorsun. Yani bu senin için kabul edilemez bir şey olmalı. Yani bunun için artık bizim bir şey yapmamız yok. Biz artık müşteri olarak kayışı koparmış durumdayız yani. Hani biz her gördüğümüzde her taksiciye artık böyle bir anda şey bakıyoruz. Acaba bizi şey yapar mı, yanlış yapar mı, şöyle yapar mı, böyle yapar mı diye. Sizin bir el atmanız lazım aranızdaki düzgün taksici abiler.
Onlar da o kadar azınlıkta ki bir ses çıkartamıyorlar. Ya hele bir ses çıkarsa onu da böyle sıkıştırıp 10 tane taksi şey yapar. Abi şey öyle vardı abi, ya bu. Ben şuna da rastladım. Neymiş efendim? Durak varmış dibinde. sitenin başka bir durağın taksisini çağırmış sitenin sakini. Demek ki sevmiyor sizi yani, bu kadar basit, sizden bilmek istemiyor. Taksiciyi dövüyorlar duraktakiler. Taksiciyle de sıkıntısı var yani.
Herkesin
sarı öfke abi var. Adamın öfkesi sınırsız yani. Parayı kazanamadığı zaman delileniyor. Kim olduğu önemli. Uber'den bir açıklama var. Son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız demişler. Bir açıklama yapmışlar.
Evet, yani gitmiyoruz demişler adamlar.
Yani biz buradayız, sadece cezayı da öderiz filan demişler herhalde. Evet. Bir belge iptal edersin, diğerini buluruz filan.
Bir de yollar açıktı. Bilmiyorum artık bu mücadele.
Bu da nasıl bir şey abi yani. Bir de şey çok komik bak. Belgeni yasaklarım, onu yasaklarım, bunu yasaklarım. Abi şirketin ofisi duruyor, müdürü duruyor. Yani bir şirket yasaksa...
uygulamaya da erişim var.
Evet, yani bir şirket yasaksa, yanlış iş yapıyorsa uygulamayı banlayabiliyorsunuz. Bu arada ben size söyleyeyim, ülke bazlı uygulama banlama diye bir olay var. Yapabiliyorsun bunu, engelleyebiliyorsun. İkincisi de adamlar kanun dışı iş yapıyorsa aç hepsine dava, tutuklu abi. Ben şeyi çözemedim sadece.
Ben de anlamam. Bak,
şimdi bir ofis var. Abi ben ticaret yapıyorum. Müşterileri tutukluyor filan. Ama ben duruyorum burada. Ticarethane açık. Abi gel, o müşteriler tutuklandı, sen gel. Evet.
Bence hukukçu bir arkadaş bunu biliyordur neden olduğunu. Yani büyük ihtimalle orada bir şey var, bir trik var. Oradan dolayı tam anlamıyorum ben de. Yani
ben de anlamadım. Yani, ama garip değil mi? Bir dükkan var. Dükkanı alışveriş yapıp tutukluyorlar. Tamam ama dükkan açık abi.
Dükkanın bayilerini de tutukluyorlar ama dükkanın kendisi devam
baştaki
ediyor.
Baştaki adam sakin.
Acaba şey, bir dükkana girince dükkan mı değişiyor bir anda böyle? Basıyor tuşa falan böyle. Ya biz malandık kardeşim
hani
falan.
Hani bu şey
diye.
Mafyanın üyeleri her zaman suç işte, ama mafya babası bende sıkıntı yok. Ben sadece açmıyor. Söylüyorum, ne yapmaları gerektiğini söylüyorum. Ben yapmıyorum ki.
Evet, belki yani
taşırken
şey.
Gördün mü benim malı? Yok. Neyse.
Efendim, oyun haberlerine geçelim. İki tane yeni oyun duyurusu var. Bir tane sürpriz oldu. Şu Assassin's Creed duyurusu. Yeni bir Assassin's Creed geliyor. İsmi de Assassin's Creed Odyssey. Fakat bunu sürpriz olarak duyuracaklardı fuarda. Erkenden duyurdular. Duyurdukları fragman da çok böyle şeydi hani. Yani birine tekme atıyor. Fragmanlı değil aslında, o kadar. Hiçbir şey yoktu yani böyle fragman namına.
Burası Assassin's Creed deyip böyle patlıyor.
Aynen yani. Yani. Zaten biri Assassin's Creed Sparta yazmış bir tane. Yani. Güldüm ben de. Bayağı Sparta gibi vurmuş tekmeyi. Şöyle bir şey. Neden duyurdular abi Ubisoft? 2019'da çıkaracaktır büyük ihtimalle. Millet şey biraz kızdı şundan dolayı. Ya Origins daha yeni çıktı. Bunu şimdi mi çıkartacaksınız diye. 2 sene ara koyarlar araya. Yani 2019'un sonbaharında, belki ilkbaharında falan görürüz diye tahmin ediyorum. Bu sene göreceğimizi zannetmiyorum. Öyle her sene Assassin's Creed yapmayı versinler bir zahmet. Ama çıkması sebebi şu abi. Bir tane fotoğraf paylaşılıyor. Fotoğrafta Assassin's Creed'in oyuncağı var. Bu oyunun, Odyssey'in. Daha yani oyunla ilgili hiçbir bilgi yokken.
Bomba.
Odyssey anahtarlık hem de. Ya en dandik oyuncaktan yakalanmış herifler yani. En dandik oyuncak çıkınca millet de bakmış ki fake bir şeye benzemiyor bu. Çünkü Roma kaskı var, bilmem ne var, böyle anahtarlık var falan. Onun üzerine Ubisoft paylaştı. Tam böyle sızdı mı acaba derken Ubisoft paylaşınca dedi ki hani madem sızmış biz de paylaşalım artık.
Ha, iyi yapmış yani. Ama çok enteresan ama bir şeyle sızmış ya.
Ama E3'ün hype'ı böyle gidiyor abi. E3'ün şimdi güzel taraflarından biri konferansı izleyip acaba ne gelecek diye heyecandan bak. Tamam, Assassin's Creed'i beklemediğimiz bir oyun değil ama yani en azından o heyecan vardı.
Assassin's Creed'i yine motora bağladılar abi.
Bağlayacaklar zaten. Tuttu çünkü. Hatta ondan olayı şu abi, ben sana söyleyeyim.
Bir tane, tokat yerlerse duruyorlar.
Ha, bir tane genel perspektif, yani altyapı sıfırdan bir şey kuruyorlar. Mesela Origins'i yeni kurdular, böyle uğraştılar, kurdular. Şimdi kurulduktan sonra onun üzerine bir 3 oyun çıkartacaklar. Ondan sonra ne yapacaklar onu görmek lazım.
Evet, gerçekten.
Yani 4. 5. Far Cry gibi aynı olursa bilemem tabii.
Recep İvedik gibi bir şey oldu. Ne versen gidiyor.
Ama Origins güzeldi ya. İnşallah güzel bir şey yapmaya
evet,
devam
doğru
ederler. Origins'i sevmiştim. O yüzden kızım, şu an Odyssey ile ilgili bir şeyim yok yani. Bir antipatim yok. Bir tanesi de Bethesda bir 20 saatlik yayın yaptı abi Twitch'te. Ve hiçbir şey yapmadı. Sadece lütfen bekleyin yazısı geldi. 20 saat boyunca. İnsanlar böyle baktı etti falan. Oradan birileri geçiyor falan böyle Twitch'te. Sen yapsan banlarlar yani seni Twitch'ten, ama Bethesda'yı banlamamışlar.
Yani, evet.
Ve en sonunda çıktı Todd Howard. Bethesda oyun kısmının başı diyebileceğim adam yani. Ve yeni bir fragmanımız var dedi. Verdi fragmanı. Fallout 76 duyuruldu. Ama şimdi ben Elder Scrolls bekliyordum. Bunun üzerine Elder Scrolls duyururlar mı bilmiyorum. Hala daha bekliyorum, bir ufak şeyim var içimde. Çünkü Fallout 76'nın tam olarak bildiğimiz Fallout oyunları gibi olmayacağı söyleniyor. Yani açık dünya RPG öğeleri falan, ama biraz daha böyle Rust H1Z1 kafası. Yani çok onları indirgemek istemiyorum. Şu sadece online hayatta kalma RPG aksiyon öğelerinin hayatta olacağı bir oyun olacak diyorlar. Bunu söyleyen abi de aslında içeriden söylenti aldığını söyleyip paylaşıyor. Yani resmi bilgi yok oyunla alakalı. Fakat söylentiyi veren abi bu zamana kadar hep doğru söylentiler verdi. Yani önemli bu konuda. Önemli bir abi gerçekten. O yüzden çok ciddiye alınan bir abi olduğunu söyleyeyim. Kotaku'da yazar çünkü editör
kendisi. Battlefield'da da benzer bir abimiz vardı. Sürekli onun şeylerini yayınladık aslında değil mi?
Evet.
Söylentilerini. Öyle bir durum söz konusuydu.
Ya ben üzüldüm açıkçası. Üzüldüm mü diyeyim bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Şimdiden kesin konuşmak istemiyorum. Bethesda'nın konferansı geldiği zaman seyredeceğiz. Ya sevdiğimiz bir Fallout 4'ü de gerçi ne kadar sevdik onu da bilmiyorum da en azından mantık sevdiğimiz bir mantık vardı. Onu böyle online'a çevirmelere
şimdi ben onu söyleyecektim
geldi.
Şimdi Fallout'ta şöyle bir olay vardı. Fallout 4 eleştirilerin en maksimum olduğu Fallout oyunu oldu herhalde. Yani insanların bir kısmı beğendi çünkü meskitliğe yayılsın diye birazcık oyun böyle
casual
yapmışlardı. Hani ilk defa oyunu oynayanlar beğendiler. Fallout serisiyle yeni tanışan birçok insan da var sonuçta. Herkes seriyi takip etmiyor. Ya da daha önceki oyunları zor bulup ağır ilerlediğini düşünüp bu oyunda devam eden insanlar kendini buldu oynadı. Ama eski Falloutçular hep şey dediler. Ya gitgide artık böyle basitleşiyor. Bu oyun nereye gidecek falan filan derken. Şimdi bir de bu duyuru gelince biraz daha fazla eleştirisel yaklaşımın yükseldiğini görüyorum. İşte eski Falloutçular. Kemik kitle her zaman için firmalarda bir şeydir.
Ya beni şu üzüyor. Yani Falloutçular eskiler yeniler falan filan değil de Bethesda hep hikayeli oyunlara yani online oyundan ziyade ana oyunlarını hep hikayeli tutmayı seven bir firma. Yani Wolfenstein'da online mod yoktur. Doom'da online mod yoktur. Dishonored'da yoktur. Evil Within'de yoktur. Yani hep böyle tek kişilik hikaye yatırım yapan firmadır ve hani biz hep şey derler. Biz oyunların geleceğini işte hani her zaman için hikayeli modlarda görüyoruz. Yani biz oraya desteğimiz hiçbir zaman bitmeyecek derler. Satış rakamları istedikleri gibi gelmese bile yani. Ki Fallout iyi satan bir oyundur. Bu arada hani şey demeyeyim. Yani Fallout kötü sattı onlar online yapıyorlar değil. Bunu yaptıklarına göre ya kafalarına gerçekleştikleri bir şey var.
Ya tak etli canlarına. Bakıyor orada adam
canlarına.
Porsche biniyor bunlar sürekli Şahin. Yani dedi ki
evet,
abi
yani,
değişme vakti geldi.
Ya tak etli canlarına GTA hayvan gibi kazanıyor. Başkası hayvan gibi kazanıyor. Bilmem ne sen böyle bakıyorsun lan.
Adam FIFA yapıyor. Oyun oynayan yok. Kar satın alıyor millet tarzında.
Ya inanılmaz bir durum var. Ya oraya doğru kayacaklar. Kötü bir şey yapacaklarını düşünmüyorum ama yaptıkları şey Fallout oyuncularına ne kadar hitap edecek? Ne kadar hitap edecek
göreceğiz
bilmiyorum. Yoksa Bethesda kötü oyun yapan bir firma değil. Ama bunun yanına sadece bununla sınırlı kalırlarsa üzülürüm. Bunun yanına bir Elder Scrolls hala görmek istiyor şu deli gönül diyeyim yani.
Avrupa Birliği'nden önemli bir adım geldi. Aslında bu bir öneri, tasarı ve şöyle deniyor. Tek kullanımlık işte bu çatal, bıçak, plastik bardak falan gibi şeyleri yasaklayalım ve bunlardan tamamen kurtulalım. Diğer plastik ürünlerde de plastik su şişeleri vesaire depozitolu sisteme geçelim. İnsanlar bir şekilde bunları tükettikten sonra geri getirme zorunluluğu hissetsinler kendilerinde. Yani onu bir yere attığında parasını geri alsın. Ekstra para alalım. Çünkü bunların çevreye verdiği zarar artıyor.
Çok yüksek.
Sürekli olarak yükseliyor. Biz bunu nasıl engelleyeceğimizi bilmiyoruz. Hani bu konuda. Bu arada Siri nasıl uyandı bu işe anlamadım uyku modundan ama konuşuyor hala bak. Hala konuşuyor. Siri lütfen sus.
Korku filmi gibi.
Evet arada böyle giriyor ya.
Evet bende de oluyor.
Ya şey çok komik. Siri ile ilgili şunu söyleyeyim yalnız. Bartu yani biz Bartu'nun yanında da Siri'ye hava durumunu soruyoruz. İşte trafik nedir falan filan diye bilgileri alıyoruz.
Bartu oğlum bu arada. Evet. Bilmeyen varsa diye söyleyeyim.
Abi korkuyormuş çocuk meğer ya.
Siri'den.
Tabii Siri yani şeyi anlamlandıramamış. Siri kim? Geçen şey diyordu bana. İşte baba biliyor musun ne oldu oğlum dedim. Siri evimizi yıkacakmış. Hani kafasında böyle bana bana şey yıkacak. Yapıyor. Yani böyle işte Siri kötü falan filan tarzında.
Tabii iyi bilmiş.
İşte, ondan sonra anlattım. Anladım ya çocuğun anlamadığını. O an idrak edebildim. Bu dijital asistan bu aslında evet gerçek bir oyuncak. Oyuncak robot gibi düşün falan filan tarzında.
Şimdi çocuksun. Biri telefonla sana bir şeyler söylüyor ve mekanik bir şey. Ne kadar enteresan gelir aslında ya.
Hiç düşünmedim, algılayamadım bunu. Yapay zeka gitgide çocukların algılamasını zorlaştıracak. Belki bağlılık kuracaklar. İleride belki de dadısı olacak. Çok tablet oynadın falan diye bir ses ona sürekli evde uyarıda bulunacak yani. Çok değişik bir nesil yetişecek gerçekten. Avrupa Birliği'ne geri dönecek olursak eğer. Avrupa Birliği'nin yani aslında 2030'a kadar bu düzenlemelerin hepsinin yapılıp işte depozitolu sistemlere falan geçildikten sonra diyor ki tüketiciler yılda 6,5 milyar euro tasarruf sağlayacaklar bu yöntemle. Çünkü tek kullanımlık eşyalardan kurtulacaklar. Biz istemiyoruz tek kullanımlık eşyalar bu kadar yaygın olsun. Aslında var ya gerçekten gidin bir plaja falan o tek kullanımlık şeylerin her yerde olduğunu görebilirsin. Evet. Değeri yok ya zaten kullan at tarzındalar. Terime bak kullan at. Yani evet, bizde de öyle. Kullan çöpe at değil yalnız. Kullan at. Yani evet nereye atacaksın çok önemli. Açık bırakmışız. At
gitsin. Evet ya bizde de güzelim yerlerin içine ediliyor gerçekten.
Ne yazık ki. Ya da geri dönüştürülebilir demiyoruz biz onlara. Bizde öyle bir terim yok. Kullan at. Yani bizde gerçekten toplum olarak yerleştirilen şey bu. Kelimelerde gizli. Kullanıyorsun, atıyorsun sonra gidiyor işte tarzında. Diyor ki tüketiciler bir kere 6,5 milyar euro tasarruf edecekler yılda. Tabii bu tüm Avrupa Birliği genelinden bahsediyor. Bireysel olarak değil. Yani tek bir birey.
Sen sırf atmıyorsun diye 6,5
milyon. Ya, ben ya,
benim böyle bir gelirim yok diye bir anda. Ben ayda 10 bin dolar kazanıyorum. Şimdi 6,5 kazanıyorum.
Tüm bu temizleme maliyetlerinden de kurtulduğumuz için 22 milyar euro da ülkeler tasarruf edecek diyor. Hani bunların bir de temizlemesi tabii, var filan var. E tabii Avrupa Birliği sınırlarını temiz tutma çabası için neler. İşte çevreye standartlar getiriyorlar.
Hacı ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Bunun bize faydası var mı?
Ya bize faydası pek görünmüyor yani.
Ya bir örnek alabilir miyiz buradan yani?
Ya şöyle bir şey var. Biz Avrupa Birliği'ni örnek alıyoruz ama olabildiğince uygulanabilir yasalar. Hani bize uygun yasaları alıyoruz böyle genelde. Abi. Çevresinden dolaşabileceğimiz falan filan böyle. Tam böyle olması gereken şeyler.
Sen geri dönüştü atama. Her şey değil falan.
Mesela şimdi çevreler bu şehirlerdeki temiz hava standardı var. Evet, uyman evet. Gereken. Hani onu örnek almadığımızı ben buradan çok net bir şekilde söyleyebilirim. Her gün yayınlanan raporlarda da bu var. Yani Almanya şu anda Berlin'in havasını kirli buluyor mesela. Köln'de sınırları açtık filan diyor. Yani orada öyle orayı öyle düşünüyorsun. Allah Allah, o zaman biz burada ne soluyoruz filan diye bakıyorsun dışarı yani. Gerçekten sanayinin içinde yaşıyorsun öyle ya da böyle. Bu yüzden umarım alırız. Umarım bu yasalar bize de böyle bir şekilde sirayet eder ama mesela veri güvenliğiyle ilgili aldıkları yasayla ilgili bizde herhangi bir düzenleme gördün mü? Bizde bir düzenleme yapıldı. Bir mailler geliyor. Ama mesela Avrupa Birliği ne diyor? Onaylamazsan servisimi kullanamazsın kısmını atlayacaksın diyor firmaya. Bizde biliyorsun eğer onaylamazsan birçok kart artık kullanamıyorsun. Yani yasa çıktı, sadece biz firmalara şey demek zorunda kaldık yani. Abi ben kartını kullanmak istiyorum, o zaman imzala bakayım. Evet. Bir şey değişmedi, bir daha bir onay alındı yani.
Bir daha üzüyor seni bir daha. Evet. Bir daha üzülüyorsun falan.
Firmaları böyle. Durdurmuyor yani, firmaları durdur, kullanıcıma düzgün haklar ver kısmı yok bizde. Onayını al ya. Rızasını al. Hani bir imzası bulunsun. Sonra başına dert açmasın hani. Sen imzayı al. Askeriyede de öyledir. Yani mesela bir olay oldu. Bizim subaylar hemen şey söylerdi. Aman ha, o belgeler imzalı mıydı filan. Hani olayı boş ver. Sen imzalattık mı belgeleri? İmza varsa tamam ya. Çünkü imzaladığınız şeyler kısmında öyle şeyler var ki işte intihar etmeyeceğim. Suyu açık bırakmayacağım falan filan. Tanışma sapan şeyler. Yani bize de olay o. Abi veri mi çalınmış? İmzası var mıydı? Tamam, sıkıntı yok yani. Çalınsın. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu yüzden bu davranışlarını yararlı buluyorum. İnşallah yarın öbür gün eğer hayırlısıyla Avrupa Birliği'ne girebilirsek bunları tabii ki bizim de %100 uymamız gerekecek. Böyle de bu durum söz konusu. Bu arada şimdi yasa birazcık ağır olacağı için her ülke bazında evet. Ülkelere göre esneklik sağlayabiliriz demişler. Yani herkese hemen uyması gerekiyor diye bir şey yok. Almanya hemen uyacaktır. İşte diğerleri yavaş yavaş hani. Adamlar zaten hazır oldukları için
bekliyordu şey. Değil mi? Aynen, çıksın diye. Çıktı mı? Rap.
Biraz öyle yani onlarda. Bir de şimdi Almanya, Fransa gibi firmalar zaten Avrupa Birliği'nin temelini oluşturuyorlar. Orada da şey ticareti olabilir. Abi bizde bir sürü teknoloji var, hazırlayalım. Kanun da çıksın, bunları aletleri satalım falan. Yani yoktur öyle şey belki de bilmiyorum yani, olabilir de. Sonuçta Avrupa'ya da çok güvenmiyor. Almanya yani sonuçta Porsche, Morsch gibi böyle BMW, Mercedes gibi firmalar da ev sahipliği yapıyor. Bu sefer Porsche hakkında konuşacağız.
Porsche mu? Porsche mi bu ya?
Ya ben Porsche diyorum.
Ben de Porsche diyorum. Porsche diyen Porsche var. Diyor, okunuyor yani
benim
diyorlar
Porsche'm yok. Porsche o yüzden yok. Benim de, ben de yok. Ben de Porsche sıkıntı diyorum değil ya. Porsche'dir herhalde ya. Sokaktaki adam şimdi Porsche dediğin zaman anlıyor abi. Bu
Porsche deyince de anlıyor.
Porsche deyince. O zaman ben Porsche diyeyim, sen Porsche de. İkisini de programda tanımlanmış olan. Evet. Porsche şeye geçecekmiş Windows 10'a. Windows 7 kullanıyorlarmış. Yani demişler bu artık 2020 gibi güncellemeyi bırakacak Microsoft bunu. Biz artık Windows 10'a geçelim. 27 bin çalışanın bilgisayarı, kullandığı makineler Windows 10'a upgrade olacaklarmış.
Ulan ben de araba kullanıyor zannediyorum. Dedim.
Yok ya.
Araba Windows büyüler diye düşünüyorum.
Nereye kullanacaklar
değil mi? Çalışan deyince abi. Evet. Ulan arabada Windows varmış. Vay be, ne para var millete falan diye düşünüyorum.
Şimdi adamlar şey de söylemişler. Windows 10'un güvenlik önlemleri o kadar iyi ki. Geçtiğimizde biz daha güvende hissedeceğiz kendimizi diye. Zaten şey çok tartışılıyordu. Yani Windows 10'dan sonra ekstra bir antivirüs yazılımına gerek var mı?
Ha, o
virüs
kadar
firmalarıyla falan da şey konusunda, tekel konusunda böyle bir sıkıntılar yaşanmıştı. Hayırdır acı, sen ne yapıyorsun yani?
Sana ne kardeş, Windows benim. Yaparım yapmam yani, anladın mı? Çıkar git başka yere sat, Linux'a sattın
mesela
adamı.
Şimdi şey çok komiktir. Microsoft Windows'ta kullanabileceğiniz en iyi 5 firewall diye aratıyorsun yazılımı. İşte saymış. Bir başlık vardı. Windows'ta ve Mac'te kullanabileceğin en iyi firewall yazılımları. Microsoft için bakıyorsun 5 tane saymış. Mac'e geliyorsun. Ayarlara gir, şunu aktif et. zaten içinde var yani, sıkıntı yok. Yani işletim sistemin içinde olması önemli. Yani bana üçüncü parti salak supuk şeyler kurmasınlar.
E tabii bir hizmet satın alıyorsun. Onun da güvenliğini kendi sağlayabiliyor olmasını
özellikle
istersin.
Özellikle dizüstü bilgisayar üreticilerine buradan tekrar seslenmek istiyorum. Abi kurmayın içine ya. Yani o 3 aylık deneme sürümlerini.
Onun anlaşmaları var demek.
Abi nasıl bir anlaşmadır bu? Para verip alıyorum. 15 bin liralık makinenin içinden antivirüs yazılımı geliyor 3 ay deneme sürümü ya.
Bu şey ya, şeye benziyor değil mi? 15 bin liralık alıyorsun ya, bu sinemaya gidip reklam izlemeye benziyor. Aynen şey abi. Yani. Ulan para verdim ben buna, niye reklam izliyorum hala?
Şimdi Windows 10'da da değişik bir şey çıktı. Windows 10'da da öneriler yapıyor sana. Kurulum değer her şey okey okey diye geçersen, okumazsan. O 50 tane torba yasanın içinde sana böyle onaylattığı şeyler var. Ne onaylatıyorsun? Başlat menüsünde öneri var. Reklam koymuş adam başlat menüsüne. Aga ben bunun lisansına para ödemedim mi ya? Hayırdır filan tarzında. Bedava mıydı bu? Hayır, reklam var. Ne nasıl oluyor? Çok garip. Yani kafamın almadığı bazı olaylar var. Entrika politikaları.
İlginç abi ya.
Bilmiyorum. Kurtarmıyor firmalar. Hep bu DLC'ler yüzünden. Bu arada DLC'ler işte paketler, loot box'lar falan. Bir şey gördüm. Bartu ile şimdi oyuncakçıya gidiyoruz. Çocuk geziyor tabii. Hepsine bakıyor falan filan. Artık alamıyoruz. Sadece bakıyoruz böyle. Ekmek banıp böyle var ya Kemal Sunal gibi. Şimdi artık o da şeye dadandı. Çocuklar için loot box yapmışlar abi. Aslında hep görüyorsun ama sen de büyük ihtimalle onun bir loot box mantığı olduğunu düşünmemişsindir. Abi siyah paketlerin içinde Minecraft, Transformers, Lego paketleri var. İçinden ne çıkacağını görmüyorsun.
Eskiden de öyle vardı o ya.
Evet ama çocuk loot box'ı, ben yeni anladım onu.
Ya şey, benim çocukluğumda da vardı. Şey vardı mesela, futbolcu kartı vardı, ne çıkacağını bilmezdin. Bilmem ne tasosu vardı, ne çıkacağını bilmezdin.
Evet abi, tam bir loot
onun
box.
Böyle tam loot box olmuş hali olmuş o yani.
Yani alıyorsun 15 lira veriyor, açıyor içinden Lego figürü çıkıyor ama kötü. En kötüsünü koymuş yani, ya da ona rast gelmiş
o,
falan.
O çok yapılıyor ya.
Bir tane daha alıyorsun, aynısı çıkıyor. Evet. 30 lira gitti ama orada da bir şey yok.
Ya bizim zamanımızda ucuzdu. Cipsin içinden çıkardı, bir şeyin içinden çıkardı
abi
yani.
Abi bir tane Lego karakteri 15 lira ya. Ayıptır, günahtır. Bundan Lego'ya sesleniyorum. Abi yapmayın ya. Bizim çocuk çok seviyor, ağlıyor. Ne yapıyorsun?
İkisi bir ağlama duvarı.
Bir de AliExpress'ten alıyordum eskiden. Abi AliExpress'ten de şimdi geçen anlattım mı bilmiyorum. İki tane ürün aldım. Bir buçuk dolar. Yansımış 9,5 lira kredi kartına. Artık AliExpress'in de bir şeyi kalmadı benim için.
Evet lan. Obo, hakikaten ha.
Çılgın değil mi? Garip bir olay oldu.
9,5 az yansımış, ben sana söyleyeyim yani.
Yani o artık kur neredeydi o sırada bilmiyorum. Şimdi yansımasına bak 3 doları. Şaka gibi, kredi kartına artık onlar 13, devasa
15
duruyor.
15 lira gene oldu, 15 lira sana yani.
Evet. 2 dolarlık ürün. 2 dolar ya. Adam satmış oraya 100 bin tane sipariş almış. 2 dolar olduğu için 100 bin tane almış tabii onlardan.
Mesut Bey, ben maaşımı TL ile aldığım için doların bu seviyesi beni ilgilendirmiyor.
Nasıl bir şey ya?
Bakkalda dolar mı veriyorsun? Bakkalda dolar mı veriyorsun?
Yalnız var ya, yakında ona da dönecek bakkal. Çünkü adam da şey yapamıyor.
Dolar kabul ediyorum
abi
sadece.
Abi kaça geliyor kaça gidiyor ben de bilmiyorum. Dolar ver filan.
Abi inanılmaz, inşallah şu dolar bir iner.
Evet evet. Yani evet. Bu haberimiz de böyleydi ya. Windows 10'a geçeceklermiş.
Evet, zenginler, zengin firmaların zengin çalışanları Windows 10'a geçecek diye bir haber neden var ben de bilmiyorum. Ben o zaman bir dava haberle devam edeyim. Ülkemizde oynanan iki tane oyun var. Bir dış öyle oyunlar değil, bilgisayar oyunları. Amerika, İsrail falan diye. Bir tanesi PUBG.
Ama Amerikan oyunu. Hayır, yok, bu Çinli oyunu,
Çin
pardon.
PUBG Çin oyunu. Diğeri Amerikan oyunu galiba. Bir tanesi PUBG, bir tanesi de Fortnite. Bu arada çok zirvede, revaçta. Şimdi PUBG biliyorsunuz bu işi böyle biraz daha modernize edip popülerleştiren oyun oldu. Biraz daha değil, o oldu yani. PUBG de bu Battle Royale oyunları fırladı. Fortnite de hemen oyununu Battle Royale yaptı. Yoksa Fortnite diye bir oyun var ve kimsenin umurunda değil şu anda. Ne kadar enteresan değil mi?
Gerçekten
Fortnite
öyle.
Fortnite diye bir oyun var. Kimsenin umurunda değil ama Fortnite Battle Royale herkes oynuyor yani. Ve Fortnite paraya satılıyor. Yani bayağı adamlar dünyanın en hızlı aksiyon olan firması oldu herhalde.
Ama
yani
şöyle bir şey. Fortnite için, yani parayla satılan oyun için harcamadıklarının 50 katını
tabii Battle Royale
için, harcadılar. Bir sürü Twitch yayıncısıyla anlaştılar.
Ama zamanında adam şu an iyi sövüyordur yani. Evet, doğru. Zamanında almışsa Fortnite'da, biz çünkü hatırlıyorum videosunu çekmiştik falan. Ya, kod gelmişti, çekmiştik videosunu. O zaman Battle Royale falan yoktu. Oyun böyle craft üzerine giden bir oyundu. Ya yani eğlenceliydi falan ama ne kadar giderdi bilmiyorduk. Şimdi uçtu gitti. PUBG daha önce bir haberi çıkmıştı. Fortnite'a dava açıyor. Bilmem ne yapacak. Yani benzerlikten ötürü falan diye. Şimdi gene kolları sıvamış, dava açma
izni veriyor. Abi Z1 kimi açacak o zaman?
Ya ben PUBG'nin bu şeyini anlamıyorum. Zaten oyuncular tarafında hoş durmuyor bu. Oyuncular da mesela şey yapıyor. Yani biraz kızıyor, tepkiliyor bunda. Ya tabii dava açı şeylerde bazı kritik noktalar var. Yani çok onlarda benzeyen bir eşyayı koyduk falan diye ama Fortnite'da neden açıyorlar bilmiyorum. Başka oyunlara da açmışlar çünkü. Ama bazı oyunlar hakikaten birebir çakması.
Abi
onlara
şey, mobildekiler birebir zaten. Aynı haritabiler neredeyse aynı.
Bir tane PC'de gördüm ben. Oha, söylemeselerdi anlamazdım yani PUBG olmadığını. Sen ne ara kaplamaları arakladın da koydun da ettin de
ben
yani.
Ben şunu çözemedim sadece. İlk mobil oyun biliyorsun farklı bir oyundu. Neydi? Bir sürü reklamda yaptılar.
Rules of Survival.
Evet. O oyunu sen nasıl yetiştirdin? Yani bir de mobilde çıkartıyorsun. Oyun da baya baya oynanabilir bir oyundu yani. Evet. PUBG'de 50 bin tane hata vardı. Mobil versiyonu daha sağlıklıydı, stabildi falan. Ne ara geçtiniz? Nasıl bir ekip var orada? Merak ediyorum. Yani biz ülke olarak oyun çıkartma konusunda biliyorsunuz şu an Allah'tan mobil platformlar var da. Hani şirketlerimiz orada yani büyüyorlar. Evet, evet. Yoksa PC zaten kısmında. Abi bu adamlardaki yani şeyi çözemiyorum ben, yeteneği, eleman kapasitesini. Hop hop yani düşünsene PC'deki oyunu mobile çıkartıyorsun ve senin oyunun değil.
Öyle. Artık öyle. Abi inanılmaz taklit şeyi var. Bir şey çıktığı anda pıt pıt çıkıyor. MOBA döneminde de öyleydi. İşte LoL Dota çıktığı zaman herkes bir şeyler yapmaya çalışıyordu.
Mobilde 50 milyon tane oyun olmuştu ya.
Evet, acayip bir MOBA vardı. Şimdi MOBA tarafı duruldu. Bu da durulacak bir noktada ama ya şimdi PUBG'nin aslında dava açtığı noktalar falan biraz daha farklı Fortnite'a. Yani tam olarak şey değil hani Battle Royale mekaniklerinin benzemesi ve bazı tasarımların benzemesi üzerine bir dava açılmış ama herkes şey diyor tam Fortnite Kore'ye girmeye üzereyken, çünkü yakın zamanda Fortnite Kore pazarına da girecekmiş. Tam o pazara girmek üzereyken açması tartışmalı falan diyor. Çünkü oralar biraz daha PUBG'nin herhalde tekel olduğu alanlar galiba. Ya bu davaları olur firmalar arasında. Epic Games de birilerini atmıştı. Bir de bir firma çalışanı da Epic Games suçluyordu bambaşka yerden. Epic Games niye böyle yapıyor falan diye. Ya firmalar arasında hep böyle şeyler oluyor. Dava şeyler oluyor ama tabii bu çok popüler iki oyun arasında olduğu zaman oyuncular da gözle çarpıyor. Evet. Bir de şu anda mesela atıyorum PUBG'de bir hata var, o giderilmiyor ama dava açılıyor falan. İşte onunla uğraşacağınızda bununla uğraşın falan diye. Ya onunla da uğraşıyorlardır elbette. Şu anda o yüzden öyle bir şey var yani. Arada böyle bir çalkantılı dönem var. Bakalım ne olacak.
Bu arada PUBG'yi de bir işi ondan dolayı 3-4 ayda neredeyse açamıyordum ben. PC de böyle yarım yamalak duruyordu. Parçaları marçaları söküp. Toparladım bir açtım. Oyun bayağı değişmiş ha.
Değişti evet.
Yani bambaşka bir hal almış. Uçan şeması, gidiş artık root mood çiziyor. Uçan nerede gideceğini bile.
Sen onları eller görmedin mi?
Onları görmemiştim. Düşün o kadardır bir açmıyorum yani.
Ben seni üretirim. Ben bayağı pro oldum bu PUBG'de.
Valla. Evet. Ama oyun bayağı değişmiş gerçekten de. Gitgide de grafikler mobile mi yaklaşıyor? Ne oluyor her bilgisayarda çalışsın diye. Ultra'yı aldım ve keyfini yaşayamadım.
Bir Türk haberi vereyim bu arada. Sen bahsettin az önce. Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games satın aldı. Zynga bayağı alıyor. Türkiye dadandı Zynga şu anda. Daha önce hatırlarsanız Peak Games'in de bir kısmını almıştı. Komple tamamını almamıştı. Bir kısmı için 100 milyon dolar gibi bir harcama yapmıştı. Gram Games de çok önemli de. Türkiye sayılı oyun firmalarından bir tanesi Gram Games. 250 milyon dolara satın aldı.
Bu arada İngiltere'de ofisi varmış Gram Games'in. İngiltere ve Türkiye ofisleri beraber işte artık Zynga'nın eline geçmiş durumda. Bir yorum vardı orada. Abi hani oyun sektörü önemli. Gelişen firmaları da yurt dışına satmaya başladık. Hani bunun bize ne avantajı kaldı diye. Aşağı yukarı düşününce aslında firmaların satılması da iyi mi kötü mü tam olarak bilmiyorum. Bunu Türkiye'ye yatırım olarak düşünmek lazım.
Evet,
çünkü
yatırım olarak iyi.
Türkiye'deki parayı yani Türkiye'deki ofisten kazandığınız parayı yurt dışına alıp götüremiyorsunuz. O para Türkiye'de kalıyor.
Şimdi şöyle bir şey var abi. Biraz kaba bakış açısı olacak ama şimdi Türkiye dünyada oyun firmaları dendiği zaman Asya pazarını at kenara. Şimdi Orta Doğu, Batı taraflarında falan zaten alıp böyle Amerika'yı tek eline alamıyorsun. Yani ben öyle bir firma olacağım ki Türkiye'den Amerika'daki tüm oyun sektörü benim tek elim olacak. Herkes bana bağlı çalışacak diyemiyorsun. Yani sen Zynga'yı satın alacak bir pazara sahip olma şansın Türkiye'de çok zor. Hani nüfus sayısı var.
Sen kendi insana satamıyorsun ki zaten.
Satamıyorsun yani hani. Ya bunu şimdi desem belki 250 yıl sonra olur bilmiyorum da ya şu an olacak bir şey değil. O yüzden dışarıdan gelen yatırıma ben şöyle seviniyorum. Yani Gram Games zaten hani dışarıya ülkeye para kazandıran firma. Şimdi dışarıdan büyük bir yatırım çekti ve hala da faaliyet gösterecek bir firma olacak. Sadece Zynga çatısı altında gösterecek. Ya bu bugün böyle olur, yarın başka firmalar olur. Sonra şeyi fark edersiniz. Artık iyice iç içe geçmişsiniz. Yani Batı'yla, işte Asya'yla entegre olmuş hale geleceksiniz. Ve o zaman da şu oluyor. Türkiye'yi tehdit geçmiyor bazı şeyler. Yani bu yeni istihdam alanları açıyor. Mesela Zynga diyor ki ben diyor 3. ofis açacağım. Buradaki pazar güzel. Evet. Orta Doğu'ya çıkacağım buradan diyor. Bak bir anda 50 kişilik bir istihdam alanı
yeri
çıkartıyor.
Yeri acayip yapan bir yere dönüşüyor.
Zynga'yı gören geliyor, ben de açacağım kardeşim. Bir anda burada böyle teknokent mi dersin, mobil teknokent kent mi dersin artık? Yani bir anda burada şey biliyor. Tabii ki de firmalarımız olacak ama o firmalar hep talipler de olacak. Bugün mesela Tailverse'ü satın almak isteyen bir sürü firma vardır. %90 evet. Mountain Blade yapan. Bunları geçtim. 6-7 tane daha firmaya daha kesin biz sizi satın almak istiyoruz diye gelen firma vardır. Yani bunlar çok normal. Bazıları satacak, bazıları satmayacak ama sonuçta büyüdükçe biz gözleri üzerimize geldikçe önemli bir yatırım haline gelecek
oyun. Gram Games de Binon isimli oyunuyla, ki Binon'u oynadığın zaman yabancı yapım falan zannediyorsun. O kadar kaliteli bir oyundu. Zirveye yerleşen. Evet.
Ya mobil pazarda iyiyiz ya. Yani adını duymadığımız ve çok iyi iş yapan bir sürü daha firma var ya. Yani.
Evet, gerçekten öyle. Bu arada burada özel bir başlık ayıracağım. Yani bir haber başlığı gibi de aslında tam olarak da değil. Biz daha öncesinde biliyorsunuz sanal kumar üstüne çok konuştuk seninle. Bir sürü programda böyle küçük küçük notlarımız oldu. Yasa dışı oynanan, internette yurt dışına aktarılan paralarla ilgili. HSYNSYK isimli, rumuzlu bir forum üyemizden bana bir mesaj geldi. Ben mesajı hiç yorum katmadan okuyacağım, geçeceğim. Tamam. Demiş ki arkadaşımız, 30 Aralık 2017 tarihinde kanalınızda yayınlanan İkisi Bir programında yasa dışı bahisle ilgili haberlerde değindiğinizi gördüm. Ben bir bankada uyum görevlisi olarak çalışıyorum. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na şüpheli işlemleri bildiriyorum diyeyim kısaca. yasa dışı bahisle ilgili olarak şöyle bir istatistiki bilgi vermek istiyorum. Yıllık tahmini yasa dışı bahis yoluyla yurt dışına çıkan para hacmi 50 milyar lira seviyesinde. Yasa dışı yollarla yurt dışında oynanan kumarın Türkiye'ye maliyeti 50 milyar lira seviyesindeymiş. Devlet bundan vergi alamadığı için şikayetçi ve en ufak şüphede hesaplara el koyarak vergi açığını kapatmaya çalışıyor. 2018 yılı ilk 4 ayında 270 milyon lira kadar paraya el konuldu. Devletten her gün onlarca kişinin listeleri geliyor ve hesaplara el konuluyor. Bu konuya en yakın ikisi bir programına değinirseniz en azından sizi izleyenlerde bir farkındalık yaratmış olabilirsiniz. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Kumar oynuyorsanız paranızı bankada tutmayın.
Vay be.
Yani evet.
Ben 50 milyar. 50 milyar dolar mı dedin, TL mi dedin?
TL abi. 50 milyar dolar olsa zaten
ülke borcu, ülke dış borcunu kapatıyorsun falan
yani
diye.
Savaş açardık o kumar filmlerine büyük ihtimalle yani. Öyle bir şey olurdu. 50 milyar lira da bu sefer az değil yani para olarak. Ama ben kısaca açıkladım. Son kısmında da espri yaptım, yanlış anlaşılmasın yani. Bir öneri değil, bir tavsiye değil.
Bekle, ben banka hesaplarımı iptal edeyim.
Diğer bir haberim, otonom modda hareket eden Tesla Model S'in bir başka kazası. Bu sefer gitmiş polis arabasına çarpmış ama. Hani cami duvarı hikayesi vardır ya, eceli gelen diye. Yani bu sefer de polis arabası duruyormuş hem de park ediyormuş, gidip çarpmış. Şimdi kazayla ilgili herhangi bir detay yok. Yani uyarı geldi mi, adamın eli direksiyonda mıydı falan filan. Büyük ihtimalle elin direksiyonda değil yani, park halindeki arabaya çarpasıya kadar. Yine başka bir işler yapılıyordu o tarafta ama otonom araçlarda son dönemde gördüğüm kadarıyla bunlar çok az kullanılıyorlar. Bu arada hani
evet,
otonom
araçlar... Evet, bu kadar araç... az... Ben de onu soracaktım sana. Bu kadar az kullanılmasına rağmen çok fazla...
Şimdi bunlar hep sürekli istatistik yayınlıyor. Şöyle güvenliyiz, böyle güvenliyiz. Arkadaş, trafikte kaç tane varsınız da istatistik yayınlıyorsun? Yani şimdi oranla... Yani o oranları şeye doğru düşürmek lazım. Senin kadar otoyolda şey olsaydı, diğer hani fosil yakıtlı normal insanların kullandığı arabalar olsaydı kaza oranı ne olurdu falan filan tarzında.
Galiba... sürücüsüz, şeysiz yani. Yani şoförsüz bir araç için biraz erken bir dönem.
Bana da biraz erken gibi geldi. Bir de yani ben şey istemiyorum açıkçası. Böyle prematüre bir teknolojiyi sokaklarda insanların kontrolüne ve seçeneğini koymalarını istemiyorum abi. Yani ben TEM'de giderken sonuçta yanımdaki o yani adamlar da nasıl kullanıyor hep beraber görüyoruz ama bu prematüre teknolojiyi adam aktif etmesin ya. Zaten kendi kullandığından bir hayır yok. Bir de böyle dandirikten bir teknolojiye yani emanet edip her şeyi, kaza yaptığında Tesla suçlu. Tesla suçlu falan değil. İçindeki şoför suçlu yani.
Hep suçlu da şöyle bir şey var. Tabii kim suçlu bilmiyorum. O belli olur da ilerleyen zamanlarda. Hakikaten öyle hakkında. Ben bunu kullanıcıya, yani bu kazalar ne kadar ciddi boyutta bilmiyoruz ama bir tane şoförün hayatına mal olmuştu mesela. Kendi hayatına mal olmuştu. Kendi dikkatsizliği ama orada başka birinin hayatı da mahvolabilirdi. Yani beraber de mahvolabilirlerdi. Ya bu kadar hakikaten şu anda muallakta olan bir durumun insan kullanımına sunuluyor olması da bir garip geliyor hakikaten.
Evet, biraz garip gerçekten.
Normalde ya, çok bunun... sıkı olur bu tarz şeyler.
Yasalarda biraz... bir denetimi olması lazım. Yani ehliyetsiz bir adam trafiğe çıkabiliyor mu?
Çıkamıyor.
Bunun için ayrı bir şey olması lazım. Otonom sürücü ama trafiğe çıkabiliyor şu anda. Böyle bir kekoluk olur mu ya? Bence Türkiye'de satılan Tesla'larda bunun kapatılması lazım. Avrupa Birliği'nde de bunun bir yasası gelmesi lazım. Yani ben yapay zekaya ehliyet verdim mi vermedim. O zaman kullanmasın abi.
Bir test ettireceğim, dolaştıracağım şöyle.
Bir ehliyeti olması lazım. Bir standardı olması lazım.
Bizde alamaz abi ehliyet. Bizde bir şu muhabbet etmen lazım 2-3. İşte hocam kusura bakmayın biraz şey oldu falan.
Siz devreci biraz basından kaldıracağım. Ama bir gerçek var abi. Yani ehliyetsiz bir adam çıkamıyorsa ehliyetsiz bir yapay zeka da yolda gidemez. Bunun bir standardı, bir denetimi mutlaka olmalı.
Ya bu şeye dönecek biraz. Benim şu an aklıma gelen şeyi söyleyeyim. Drone uçurma hatırlıyorsun değil mi, drone hikayeleri?
Evet.
İlk drone çıktığı zaman kimsenin bir kanunu, cartı, cürtü yoktu. Havalarda böyle dronelar için birbirlerini gözetliyordu millet falan böyle.
Uçağa bakmaya çalışıyordu. Pilota selam vermeye çalışan vardı.
Drone bıçıklığa geçiyor oradan. Ve sonradan kanun çıktı hemen bunun üzerine. Çünkü böyle bir teknoloji kimse beklemiyordu. Bence bunda da öyle olacak. Yani gerçi biraz daha tabii drone kadar sürpriz olmayan, bayağı düzenli çalışan bir teknoloji ama insanlar sonuçlarını göremediği için belki yavaş yavaş olacak. Bir de şu an çok yaygın değil. Yaygın olursa biraz daha göze batmaya başlar belki. Ben karşı değilim bu arada.
Yaygın olunca sürekli bir patlama sesi geliyormuş sağdan soldan. Bam!
Ya gene ne yaptı? Tesla'yla vurduk birbirimize diye.
Biz bu arada 10. kattayız. Şılak diye buraya giriyormuş filan.
Şunun gibi de anlaşılmasın. Hani az önce söylediğim şöyle ters düşüyor da olmayayım. Dedim yani böyle yeni uygulamalara işte yasak getirerek engelleyemezsiniz. Her zaman daha iyi bir hizmet vardır diye. Bu hizmet daha iyi gelmediği için kulağımıza şu anda.
Yani yasaklayın demiyorum zaten.
Uygun formata çevrilmesi lazım. Çünkü bu bir yani yapay zekaya bağlı bir iş değil bu. Hakikaten senin de şeyin gerekiyor. Senin de yeterliliğin gerekiyor.
Evet.
Belki yapay zekaya ehliyet vermeleri gerekmez ama ayrı bir şey ehliyeti gerekir. Hani otonom araç kullanabilme ehliyeti alman gerekir yani.
O kadar bir sorumlulukların yani altı çizilsin.
Ya her parası olan alacaksa parası olan bir sürü manyak var ortada ya. Adam hani arkasını döner bakar. Ya bugün diziyle araba kullanan manyak vardı ya, bir tane gördüm.
Ayayla var ya, adam meyve yiyor.
Diziyle kullanıyor. Onu gördün mü? Oydu galiba benim gördüğüm.
Adam tespih böyle meyve tabağı yapmış, hızlı giderken bir de meyve yiyor filan. Demiş ki ben onu sosyal medya için çektim, orası trafiğe kapalıyor filan.
Yok benim gördüğüm trafikteydi. Net trafikteydi.
Bu da trafikte zaten ya.
Ha okey.
Yani. Bir de meyve yiyor. Meyve tabağı var böyle katlı. Onu gördün mü?
Yok görmedim.
Yani görmemen iyi olmuş. Onu trafikte olmuş gördüğümü olmuş düşünemiyorum yani. Hatta ona laf edemiyorsun yani. O adamları bırakın geçsin. Siz hemen park edeceksiniz kenara. O gidecek, hatta uzaklaşacak.
Geçiyor. 300'de evet gittiği için. Yani gitti yani. Hey yapma. Bir de öyle,
bir de öyle kullanarak hızlı gidiyor adam değil mi?
Evet. Tabii canım. Solgu geçiyor. Artık. Şimdi size fantastik bir haber vereceğim. Mesut Çevik bana bu haberi pasladı. Süper bir haber. Mesut Çevik neden pasladığını da söyleyeceğim. Dolandırıldı kendisi alın diye. Star Citizen diye bir oyun var. Bu oyun gittikçe çiftlik banka dönmeye başladı. Milleti sağmaya başladılar. Artık çok saçma bir boyuta geldi. En son oyuna bir ek paket geldi. Ek paket demeyeyim de DLC geldi. Ne bu? İşte bir paket yapmışlarsa aldığınız zaman içinden böyle 113 gemi çıkıyor. 116 eşya
bütün
çıkıyor falan.
Bütün Star Citizen'ı alıyorsun yani.
Evet yani Star Citizen'ı alıyorsun derken yani orada oyundaki eşyalar zaten
eşyaları
oyunu,
alıyorsun.
Oyunu zaten alıyorsun da. Evet. Ve bu paketin değeri, oyundaki tüm eşyaları alman paketin değeri $27,000.
Ya bu adamlar $3,000-$4,000 gemi sattılar bu arada ve satıldı.
$27,000.
Sınırı zorluyorlar direkt. $3,000'a gemi gitti. 5,000'e de gidiyor. $27,000 yapalım. Bakalım bunu alabilen olacak mı falan. Bu arada Kickstarter projesi olarak doğan bir oyun bu. 2012 yılında. Ve 2012 yılında eğer $1,000 bağış yaptıysanız, $1,000 veya üzerine bir bağış, bu paketi size veriyorlar.
O bile fantastik ya abi.
Evet.
Ya orada şeyi verirsin. Paketi almak için vermezsin de $1,000 bağış için verirsin.
Ha, hani 6 yıl geçti, paketi kullanacağın düzgün bir oyun yok herhalde. O hala orta alfa seviyesinde bir oyun var yani.
Yani bu olay, ya kusura bakmasın da kimse gelip sonra bu oyunu oynayıp da bizi dolandırdılar falan demesin yani. Zaten $27,000 sen, ben veya işte herhangi bir oyuncunun veya bizden alacağını zannetmiyor. Bayağı hani takıntılı bir zengin adam alacaktır $27,000'ı da.
Bu oyun gitgide şöyle bir problemi olmaya başladı zaten. Gerçek bir dünya oluşturmaya çalışıyorlar ama çok ütopik yani.
En baştan beri çok
gemi düşün abi şey. 40 tane tayfası var, içinden diğer gemiler çıkıp savaşıyor, geliyor falan, ticaret yapıyorsun.
Abi bak bugün
yiyip içiyorsun, uyuman lazım falan, maaş alıyorsun. Abi böyle bir düzen.
Bak bugün Rockstar hani belki gerçek dünyaya en yakın bir açık dünya evreni sunabilen bir oyun yapıyor. Hani belki Rockstar yani, değil mi? Yani aklıma daha şey gelmedi şu anda. Kendi tabii eğlenceleri var ama hani en kompakt yapan onlar. Ya onların yaptığı şeyin 10 katı 20 katı şeyden bahsediyorsun burada yani.
Abi 10
hani
katı demek az kalır. Bu çok farklı belki bir seviye. Farklı.
Yani gezegenlere iniyorsun, kendin keşfedebiliyorsun. Grafikler çok güzel
Rockstar'da
duruyor.
Rockstar'da bir şehir var. Duruyor. Ne kadar büyük olursa bir şehir var. Bunda şehirler olan gezegenler var. Yani bir sürü yapıda. Ve yani diyorum ya, ticaret yapacaksın, savaş var, uzayın boşluğunda kalmış gemi var mesela, parçalanmış, yanaşıp onun içinden bir şeyler araklama var. Yani bambaşka seviye ya. Gemiyi kullanma panelin bile abi, lazer kalkanı falan yöneten, yani bir gemi düşünün, tayfalarla oturuyorsunuz, kaptan ortaya oturuyor, lazer kalkanını yöneten ayrı, silahları yönetenler ayrı, yani böyle tayfası mayfası olan gemiler yönetmek zorundasın.
Baya gerçek hayat simülasyonuna çevirmeye çalışmışsın.
Olacak mı bilmiyorum.
İmkanı yok. Ya şöyle söyleyeyim sana, olur ama her şey o kadar dandik olur ki, her şeyden o kadar bir şey patlar ki oynarken o şeyi, tatmini hissedemezsin yani.
Gemideki bir tayfanın legi zaten büyük ihtimalle gemiyi falan etkiler yani.
Abi ya ona hazır bir dünyamız yok. Bir de şöyle bir şey var, bu tarz oyunlar sıkıntı şu. Daha önce bak birebir bunun örneği yaşandı daha önce. Bir tane adam ben çok geniş kaplamlı bir uzay simülasyonu yapacağım dedi, bak daha bilmem kaç senesinde. Adam abi başladı, tamam mı? 8 senedir yapamadı. 4 kere battı, yapıp çıkar. Şimdi mobil oyun yapıyor. Bıraktı yani. Hani ve 2-3 firmaya gitti. Sponsorluk aldı. Hepsinin parasını batırdı. Yapamadı. Çünkü çok ütopik bir şey yapmaya
bitmiyor,
çalışıyordu. Bitmiyor. Bir de öyle bir şey var ki abi, sen bir şey yapıyorsun 2012'de, tamam mı? Çıkardığın zaman 2025 oluyor. Bir çıkarıyorsun. Ana ne lan bunun grafikleri böyle? Bunun teknolojisi ne böyle? Bu ekran değişti. Abi şey bile değişti ki, değişiyor ki. Arayüz bile artık yani moderne geçiyor. Senin arayüzün kalmış eskisinde. Adamlar evet, artık onu anlamıyor. Yani abi, çok hızlı yani değişiyor teknoloji.
Adamlar mesela 2012'de başladıklarında VR diye bir teknoloji yoktu. Head tracking falan çok gelişmiş seviyede yoktu. Bu günümüze geldiğimizde VR artık mesela yavaş yavaş belli hayatın bir parçası haline alacak. Öyle ya da böyle gelişmeye devam ediyor. Senin oyunun tam olarak çıktığında büyük ihtimalle biz daha küçük gözlüklerle VR deneyimi yaşayacağız. Oyunun VR hazır olacak mı mesela?
Olmayacak.
Olmayacak tabii ki. Yani. Yani, çünkü sen çok eski kafayla geliştiriyorsun bunu o dönem
işte
için.
İşte evet. O onlar için en büyük sıkıntı. Ya yani umarım orada para harcayan oyuncular istedikleri keyfi ve deneyimi yaşarlar.
Bir de şöyle bir hayat var. Yani içinde bulunduğumuz düzen, yeni yüzyıl ne yazık ki insanların çok fazla çalışması, az dinlenmesini koş koşan, sürekli böyle zamanını boş işlerle de olsa dolu tuttuğu bir dönem. Yani saatlerini kim ayıracak abi öyle bir organizasyona? Saatlerini ayırman lazım.
Ya o yüzden benim anladığım kadarıyla hedefleri şey değil. Çok böyle mes bir oyuncu kitlesine ulaşmak değil. Hedefleri daha kendine ait bir komüniteye kurup ama o komüniteye para harcatmak.
27 bin dolar verebilecek bir komünite evet. olsun. Yani o adam onu veriyorsa zamanı boldur yani.
Yani zamanı bol olmasa bile yaratır o adamı o zaman onu. Çünkü evet. yani yapılan şey o kadar güzel bir şey ki yıllardır uzay bilim kurgu aşığı olan insanların aslında ucundan dosya görmek istediği bir şey ve bu tarz oyun yok. Hakikaten
yok yok kesinlikle yani. Yok. Yanına yaklaşabilen bir şey yok ama fikrin yok.
Çok eskiden
yok.
Vardı ama bu seviyede değildi
o
yani.
O fikrin yok bu arada. Yani oyunun derken fikrin yok. Oyun yoksa ortada yok yani o Odrisby oyunu. Onu söyleyeyim. Yani satın alırsanız şok yaşayabilirsiniz. Henüz daha gerçekten çok prematüre bir şey var.
2-3 gezegene falan iniyorsun galiba.
İniyorsun ama hala daha böyle sıkıntılar yaşıyorsun değişik değişik.
Bakalım var. Olacak o iki.
Evrimleşe evrimleşe devam edecek. Evet. Çin'de mesajlaşma uygulaması var WeChat. WeChat öyle bir durumda ki Çin'de trene binerken de kullanıyorsun, bakkaldan alışveriş yaparken de kullanıyorsun vesaire vesaire. Yeni bir uygulamaya başlamış artık boşanma davası açabileceksiniz WeChat'ten. Yani karınıza mesaj gidecek. İşte sevginizden bir mesaj vardı eşinizden. Bir açacak boşanma.
Nasıl oluyor ben anlamadım o işi.
Abi şöyleymiş yani oradaki bulunduğun ilçedeki mahkemeye boşanma davasını oradan açıyormuşsun. Başvuru
WeChat'ten açıyorsun.
Evet, ona da bildirim gidiyor eşiniz size boşanma davası. Yani böyle bir şaka yaptığını düşünsene.
Şey diyor işte mesela sen eşine mesela diyorum içindesin şey yaptın böyle Mesut seni engelledi diye mesaj geliyor başta böyle. Sonra mahkemeden şey geliyor
aynen
yani.
Aynen böyle bilgi ve de yan yana oturuyorsunuz o sırada sen de sodanı içiyorsun.
Bir saniye telefonda bir şey yapacağım diye ben bir tuvalete gidip geliyorum diye.
Yemek güzel olma falan tarzı böyle iyice bir tam ayılığa bağlayayım. Yalnız yani bu iş çok garip. Çin devlet olayını zaten WeChat'e yavaş yavaş taşıyordu. Birçok şeyi oradan yapabiliyordunuz. Hani ödemeden tut şeye kadar. WeChat artık orada bir mesajlaşma uygulaması değil. Başka bir şey. Orada yaşıyor gibi bir şeysin. Evet. Boşanma zirvesi olmuş. Karar da oradan mı geliyor acaba? Boşalım sizi.
Değil mi? Geçerli sebebini oradan sunuyorsun. Ha, yani. Aynen. Şiddetli geçimsizlik. Kim bilecek? Yaz geç.
Aç kameraya bakacağım diyormuş. Neredesin?
Böyle böyle. Şimdi böyle dava yapıyorsun falan böyle. Merhabalar hakim bey nasılsınız falan diye.
Eşin evdeki fotoğraflarını yolluyor. Bakın böyle ilgisiz.
Bak bu olay için değil ama pratiklik güzel bir şey. Düşsene bürokratik işlerini böyle telefonun halde
bildiğini. Çok pratik. Şey demişler.
Ama bürokratik işlerini böyle telefonun halde düşsene yani. Mesela işte ehliyet başvurusu yapacaksın tık tık tık bilmem ne. Yani
e-devlet, e-devlet var uygulaması
var. Ama
da
gitmen
var.
Gerekiyor abi.
Ya elinde sonunda birçok şeyi.
Gitmen gerekiyor.
Ama e-devlete ne zaman tam böyle geçiş olacak? E-kimlikle beraber. Yani eğer elektronik kimlikle tam oturursa sana elektronik belgeyi blockchain teknolojisiyle direkt olarak verebilirlerse.
O zaman hakikaten işte dijitalleşmiş evet. olacak.
Kripto para şey. Diyoruz ya kripto para aslında bir şeyin başlangıcı arkadaşlar. Bugün parayı kripto yaptılar. Yani bir gün kimliğinizi, bu tip resmi belgeleri, evrakları, tapuyu hepsini kripto şekilde senin blockchain'deki hesabını yükleyecekler silinemez bir şekilde. Gerçekten de e-devletten tapu alabileceksin. Tek tak gelecek yani o kağıda ihtiyacın olmayacak senin birkaç imzaya. Çünkü imzalar değiştirilebilir. Evet. Belgeler yok edilebilir. Ya da sadece bir bilgisayarda bir sunucuda tutulan veri değiştirilebilir. Bu kadar yani basit
dijitalde
yani.
Dijitalde de olabilir tabii. Onların tehlikesi var ya. Dijitalde bambaşka tehlikeli karşı karşıya kalıyorsun.
Öyle gerçekten de. Dünyanın ilk 3 boyutlu baskı insan korneası geliştirildi. Bu çok önemli durumlardan bir tanesi arkadaşlar. Newcastle Üniversitesi'ndeki araştırmacı grup evet. bir yarı organik yani daha doğrusu organik bir mürekkep geliştirmişler. Bununla insan korneası basmışlar. Hücrelerin %80'inden fazlası yaşıyormuş ve bildiğin bir eğer kornea bozukluğu olan bir insana bunu naklederlerse de görmeye başlıyormuş insan.
Test etmişler yani bunu.
Tabii yani bilimsel olarak tamamen kök hücrelerden elde edilen kornea bilimsel olarak kanıtlanmış yaşayan bir kornea üretebiliyorlar.
Çok iyi abi.
Abi uç noktada bir olay bu. Yani bu içinde bulunduğumuz dönemin nelere gebe olduğunun açıklaması net evet, göstergesidir.
İnanılmaz ya.
Üç boyutlu yazıcıdan kornea basıyorsun ve bunu insana nakledip yani görmesini sağlayabiliyorsun. Bu arada insana nakli daha gerçekleşmemiş ama yaşayan korneayı yapabilmişler yani. Bu çok önemli bir araştırmanın en önemli kısmı. Zaten organik mürekkep yapmak çok zormuş. Bunlar o işi çözmüşler.
Anladım. Yani asıl zor bu, kısmı çözmüşler.
Evet, asıl zor kısım organik mürekkep yapmakmış. Bundan sonrasında bakalım neler göreceğiz. Gerçekten çığır açan bir teknoloji. Özellikle ağır yanıklarda derin nakli gereken insanlar için 3 boyutlu yazıcı teknolojisi çok büyük önem taşıyor. Bir sürü teknoloji gördük orada biz. Mesela bu tip 3 boyutlu teknolojilerde senin derine uygun, oraya uygun deriyi basıp hemen nakil yapıyorlar. Sen o yanıktan kurtulabiliyorsun gerçek derinle beraber en azından.
Ya zaten şey olayı var işte bu hani augmented reality dediğimiz şey var ya işte giyilebilir hı-hı. teknoloji işte giyilebilir. Bu hani hep oyunlarda gördüğümüz bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz evet. böyle hani robot bacak robot şey hani ama çok pratik şeyler hani daha ilkellikten daha çıkmış daha böyle şey. Ya bunlar zaten gördüğümüz şeylerdi şimdi daha böyle hani bize hayal gelen şeylerin de artık kapanmaya başlaması çok olumlu bir şey yani. Ama bir yandan da çok enteresan geliyor insan. Hakikaten böyle bir anlatıyorsun sen mesela ama buradan geçerken şey diyor. Hangi filmden acaba bu alıntıydı? Bu sahne diye geçiyor kafamın içinde.
Bunun ileriki versiyonu 3 boyutlu insan bedeni basmak filan herhalde. Zıt, zıt, zıt,
evet. Mesut Çevik kovuldu. Yenisini basın falan. Mesut Çevik versiyonu 2 geldi.
Genç versiyon.
Efendim ben Mesut Çevik kendinize ikisi bir hoş geldiniz.
Aynen öyle. Beynin ak gidiyorsunlar böyle tak diye. Yani gerçekten oraya doğru gidiyoruz. Yeni beden parçaları, yeni organlar. Önemli kısımlardan bir tanesi organ nakli. Çünkü şu anda çok büyük önem taşıyor.
Muhakkak.
Bir sürü organ nakli bekleyen insan var. Muhakkak. Bu arada yani şimdi kornea dedik. Görme engeli olan insanları görmeye başlaması dedik ama gören insanlara da bazı zulümler var. Mesela Köksal Baba'nın 3 Vakte Kadar filmi gibi. Sinemada vizyona girmiş sadece bir kişinin izlediği film olarak lanse edildi ama 800 kişiye yakın izlenmiş.
O Köksal Baba'nın filmi diye geçiyor ama
Köksal Baba yok bu arada.
Filmi değil o yani filmi de orada oynuyor yani o adamda.
Evet orada yaralı şişman neydi o?
Orada yok başrolde biri var ben tanımıyorum tam adamı.
Abi film da. Şöyleymiş Doğa Konakoğlu ve Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin. Yani Merve İrem Şahin'i Selami Şahin'in kızı olarak tanıyoruz yani. Selami Şahin'in kızı takısı olmasa Merve İrem Şahin kimdir diyeceksin. Yani öyle insanlar oynuyor. böyle bir durum söz konusu ve sadece bir kişi izledi.
Hasan Gümet. Filmin başrolü Hasan Gümet.
Ya ben onu da tanımadım. Baktım fragmana. Evet. Daha doğrusu fragman bile eziyet. Yani fragmanı bile sonuna kadar izleyemiyorsun. Evet. Filmi nasıl izlersin merak ediyorum.
Yani bir kişinin çok da bu
tarz... Bu arada bir kişi değil. 800 kişi izlemiş yapımcı... Rakam açıklamayın dediği için o sembolik rakam olarak öyle verilirmiş bir kişinin izlediği film diye.
Ha,
yoksa 800 kişi izlemiş. 800 kişi izler tabii yani ailesi gitse zaten kaç kişi ediyor?
Ya o... liseliler gider.
Liseliler de gitmez abi gitmemiş zaten.
Yok onun için değil.
Niçin gider abi filmde hiçbir şey yok.
Çift olarak giderler.
Onlar bile gitmemiş belli ya 800 kişi nedir
abi? Abi şimdi az gidilen filmlerin
bir numara... Akrabadır bunlar yani kaç kişi oynuyor? Işıkçı'nın akrabası bile gitse zaten 800 kişi yapıyor işte.
Türkiye'de bu tarz filmlere galiba Kültür Bakanlığı şey veriyor, para veriyor. Ben öyle bir şey duydum. Yani komedi filmlerine Kültür Bakanlığı'nın desteği varmış. Yani
buna vermesin ya inşallah vermemiştir.
O yüzden çeken çok fazla insan var diyorlar filmi. Belki öyle bir beklenti çekmişlerdi. Belki de gibi şey. Ben açıkçası çok böyle üzerine konuşmak da istemiyorum. Yani çünkü...
Ben de bir filmde oynayacağım falan diyorum.
yani ben çünkü devam filminde oynuyorum 4 vakte kadar da. Şundan dolayı bir reklamını yapıyorsun dolaylı aslında. Gerçi bu film reklamı yapmayı
da... Bunun artık reklamı diye bir şey kalmadı.
Yani şundan abi Türk sinemasında artık işler... YouTube videosundan daha kötü hale gelmeye başladı.
Öyle,
yemin
evet.
ediyorum YouTube videosu aç izle. Ben yakında şey düşünüyorum. Bak,
bu arada
geçen...
Türk sinemasında derken arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Mükemmel filmler çıkıyor ama bu kadar konuşulmuyor.
Yok çıkıyor. Evet ama ya, evet. zaten bu da konuşulmuyor canım.
Ya, bunun beyaz perde olması yanlış
konuşanları
ama.
Konuşanları söyleyeyim. Cumali Ceber konuşuyorsun. Yerebi Bidik konuşuyorsun. Enes Pazı konuşuyor. Ya, bunlar popüler ama bu kültürle alakalı şey. Yani evet bizde hani öyle
mesela
sanat filmlerine...
Cumali'de bakma izlenmedi öyle çok. O da iğrençti ya.
İkinci filmini bilmiyorum da ilk filmi 400 bini geçti.
400 bini geçmiş
adam
mi o ya?
Adam o yüzden hemen çekti zaten ikincisini.
Vay arkadaş ya. Vay
sen
vay.
Sen niye çekti zannediyorsun?
Of.
Para kazanmasa büyük. Zarar yaptık ama bir daha deneyelim diyecek hali yok adamın yani.
Beyin yakan filmler onlar ya.
Onun da ikincisi geldi mi geliyor mu öyle bir şey var yani. Ya bu tarz filmlerin popüler olması normal. Bak geçen şeyi gördüm mesela. Yakında şuna bile dönecek iş ben söyleyeyim. Yakında uğraşmayacaklar artık prodüksiyona. Vallahi bak. Geçen... Enes Batur'du galiba. Çok önemli bir YouTuber Türkiye'de. Çünkü neden 7 milyon kişiye sesleniyor. Evet. Bir tane çocuk filminde oynuyor. Marşa ile Kocayı.
Evet. Marşa ile Kocayı.
Marşa ile Kocayı. Marşa diyorum. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Marşa ile Kocayı.
Çok güzel bir animasyondur bu arada. Gerçekten keyifli.
Çocukları da çok sever. Ben evet. hatta geçen bir AVM buluşmasına gördüm. Öyle cosplay yapmışlar Marşa ile Kocayı çocuklarla.
Enes Batur mu giymiş?
Hayır hayır. Çok küçük böyle çocuklar bekliyor. Ama çocuklar çok küçüktü. Ama evet. çok seviyorlardı. Şimdi çocukların çok küçük ve çok sevdiği bir ortamda Enes Batur var. Şimdi Enes Batur'un ben bugün bir videosuna girdim. Geçen. En sevdiğim oyun diye. Şimdi 5-6 yaş çocuğa sen bu adamı diyorsun. Bak şu an çok düzgün bir adam olabilir bilmiyorum. Bak gerçekten bilmiyorum. Sadece şey yani o çocuğa bu adamı tanıştırmak istediğine emin misin gerçekten? Yani bu iş
bir
ne kadar doğru gidiyor
var.
Bilmiyorum. Çünkü mesela o çocuk görse çok affedersin. Bu o çocuğu ben çok sevdim baba kimmiş hadi açayım bakayım videosunu dese. Al kızım bak bakalım Maşeli Kocay'dan sonra Enes Batur'un şu videosunu seyrederiz dese.
Abi bizim bir dostumuzun çocuğu yani çok yoğun tablet izliyor. Yani iyidir kötüdür ailesini seçim ona ben bir şey söyleyemem.
Ne diyemem?
4 yaşında ve şey demiş ben Enes Batur'u çok seviyorum beni bu filme götürün. 4 yaşında.
Seviyor işte yani.
Seviyor ama yani sevsin de tamam onun da bir yaş sınırı var yalnız. O da yani aslında bakma sen. Hani 12-14 plus mı dersin kaç dersin artık bilmiyorum. Öyle videoları var yani Çocuğun da sonuçta bir şeyi yok. Gayesi şey değil yani. Yok yani. Ben çocuklarınızı eğiteceğim, ben ana sınıf öğretmeniyim demiyor adam
demiyor
yani.
Demiyor ki. Zaten o da çocukken başlamış ki
ya
bu
da
şey.
Beni işte 4 yaşındaki çocuklarınızı izletin de demiyor adam. Yani adam şimdi zaten... onu da öyle konumlandırmak lazım. Adam çıkıp böyle bir vizyonla çıkmıyor.
Aynen öyle. Bak zaten adamın ben yaptığı hiçbir şey demiyorum. Çünkü adam diyor ki ben bir şey yapıyorum.
Tabii.
Alıp almamız sana kalmış. Çocuğa gider, çocuğa gitmez. Adamın sonuçta kendini limitlemesi
gibi
bir şey yok.
Şimdi ikisi biri alıp da bilim programı diye televizyonda belgesel nitelinde yayınlarsan biz ayvayı yedik. Eleştiri orada, alırız yani.
Oradaki şeyi söyleyeyim sana abi. Kriteri. Şimdi bak, Enes Batur'a çok fazla sorumluluk yüklüyoruz biz. Neden? İşte milyonlara hitap ediyorsun bilmem ne falan filan diye. İşte ağzına dikkat et, yüzüne dikkat et, dizine dikkat et diye. Ama bu sorumluluğu 50 bin aboneli, 60 bin aboneli adama yüklemiyoruz.
Evet.
Ha, Enes Batur da öyle bir adamdı. Büyüdü. Büyüdükçe tabii şey demedi. Ben böyle büyüdüğüm için tarzımı değiştirmem dedi. Bunun kimse tarzını değiştirmez. Çünkü sen kimseye şey demiyorsun. Hani beni 10 yaş altı seyretmesin demiyorsun. Onu yani ailenin engellemesi lazım, çocuğun engellemesi lazım. Orada bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada başlıyor. Bu filmi yapan adam, yani Maşele Koca'yı yapan yapımcı, oynatacağı insanlara baktığı zaman hiç açıp mesela önceki şeylerine bakıyor mesela. Bu adama şu an bakmıyor. Kanalına girdiğin zaman bu adam aslında 4-5 çocukların görmemesi gereken şeylere sahip abi, diye.
Hürriyet dediğin.
Yoksa yayın, ben Enes Batur'a kızmıyorum. Bak, sadece o bir
yayın getirerek organında kızıyorum. Bak böyle genel yayın yönetmeninden yazar kadrosuna köşe yazan falan entelektüel tipler değil mi? Böyle topluma göğe örnek oluyor, modern toplum falan filan bilmem ne. Abi ödülü verdiler Enes Batur'a. Sonra dediler ki bu çocuk yok, çocuk taciz yok bilmem ne, biz bu ödülü geri alıyoruz. Arkadaş sen ödülü verirken bakmadın mı ya?
Bak o da
hani boşver filmi oynatacağı adamı.
Saçma sapan
hani bunlar
bir şey
ya. Entelektüel kafası çalışan aydın tipler değil mi? O adamların verdiği ödül var ortada. Adam ödülünü aldı, fotoğrafını çekti, sonra geri alırsın. Zaten evde tozlanacak yani. Çok da umurunda. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle saçma. Sen boşver film yapınca ticareti düşünüyor.
Ya orası öyle tabii canım.
Diğeri çok komik. Yani bu var ortada. Bunu da bayağı bir tartışmak lazım ama artık değmez
ya. Film yapımcısı işin kolayına kaçıyor, o yüzden. Şimdi burada eleştireceğin zaman eleştireceğin isim Enes Batur'dan ziyade film yapımcısı olabilir. O yüzden ben oraya bakmak istedim.
Bence özellikle o animasyonu yapan şirket bunu almalı. Yani boşver film yapımcısı. Şirketin direkt...
Ya kim engel olamadıysa işte
ama
bu
şey. Ama demek ki
yani
kimsenin abi vizyonu şey değil. Ben çocukları eğiteyim değil abi yani. Para.
Bir şey yapalım.
Para yani kazanalım, bir şeyler gelsin tarzında.
Ha, para kazanmasın yani demiyorum zaten. Hepsi para kazansın. Bugün sen para kazanmasan bu işi yapar mısın?
Taş yesinler abi.
Yani kimse yapma. Sadece belli kriterlerin olsun ya. Hani evet, para kazanacağız doğru diye şunu da yapmayalım olsunlar.
Doğru
yani,
doğru. Haklısın. Biz donanım haberi olarak etik, düzenli. Evet, hemen evet, kendini evet övmeye başlayıp.
Evet, tamam, başladı gene kendini övme. Hadi hadi.
Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik arkadaşlar. Yine toplumumuzu ayakta tutacak, dikleştirecek evet ve bizi geleceğe taşıyacak bir sürü önerimizle karşınızdaydık.
Sosyolojik açı, Mesut Bey bu programda sosyolojik açıdan.
Programın başlığı paranı bankada tutma.
Ve evet, kumar açısından milletimize hayırlı olabilecek şeyler.
Bazı tüyolar işte verdik, küçük tüyolar, evet, trikler böyle.
İki aklınız oynayın olsun falan. Juventus Napoli maçında iki bas.
Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Sadece bu kesme al tutuklanırlar yani. O yüzden arkadaşlar şaka yapıyoruz lan, şaka.
Şaka.
Evet şaka arkadaşlar. Hoşçakalın.
Bay bay.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.